Müslümanın yani hayat hakkı kalmamıştı. Şimdi böyle bir süreç içerisinde Müslümanlar zayıf bir hale düştüler ve yok olmama mücadelesine girdiler. Ya bu mücadeleden cihat hareketi meydana geldi yavaş yavaş. Yani bir dönem El-Kaide'nin temsil ettiği cihat hareketi, küresel bir cihat hareketi. Bu küresel cihat hareketi ilkin küresel değildi. Bunlar mahalli cihat cemaatleriydi, bölgesel. Tamam, her bir cihat cemaati kendi bölgesinde, kendi ülkesinde o murtet idareyi düşürmek için, onun yerine İslam'ı bir idare getirmek için cihat etmek istiyordu. Kimisi bunu başarabildi fiilen, kimisi de sadece fikir seviyesine kaldı, kimisi de hazırlık aşamalarını geçebildi. Tamam, bazı yerlerde bu iş tamamıyla fikri kaldı. Mesela Türkiye'de. Türkiye'de de eskiden beri, yani hilafetin düşmesiyle beraber, Türkiye'de belirli taraflar İslami idarenin tekrar iadesi için mücadele etmek istediler. Ama bu hep fikri seviyede kaldı. Hiçbir zaman Türkiye'de bu ameli, yani fiili bir boyuta geçmedi. Ha, teşebbüsler oldu. Mesela işte bunların arasında en meşhuru nedir? İşte Şeyh Said kıyamı oldu mesela. Ama bunlar neticeye ulaşamadı. Tamam. Mesela bugüne kadar görüyorsun Türkiye'de bir cihat hareketi olmamıştı. Fikri seviyede kalmıştı. Bazı yerlerde yani hazırlıklar yapılmış. Hatta yani Mısır'da fiilen de oldu. Daha sonraki dönemlerde artık Cemaat-ül İslamiye vesaire şey etti. Ve Cemaat-ül Cihat iki tarafta. Cemaat-ül Cihat daha yani kapalı bir şekilde ama Cemaat-ül İslamiye yani açık da hatta Mısır devletine cihat ilan etti ve senelerce cihat ettiler. Ve buna benzer Cezayir'de yine bir dönem cihat vardı. Afganistan, Çeçenistan, işte Bosna'da oldu, Somali, Keşmir vesaire. Yani bu bölgelerde işte sonra Irak, şimdi Suriye cihat fiilen cihatta oldu. Şimdi yani önemli olan bu bölgesel cihat hareketleri El-Kaide'nin yani oluşmasıyla küresel bir cihada dönüştü. Tam küresel yani. Bütün bu cihat hareketleri toplanmaya başladı. Ama bu cihadın vasfı neydi? Tam bu önemli, bunu anlamanız lazım. Bu cihadın vasfı neydi? Bu bir müdafaa cihadıydı. Yani ümmet kendisini kafirin saldırganlığına karşı müdafaa ediyordu. Dolayısıyla o zamanki cihada baktığınız zaman ki biz o cihadın kalıntılarıyız. Tamam, biz o cihat menhecinin kalıntılarıyız. O cihat menheci belirli esaslara bina etmiştir. O cihat menhecinin esası, temel esası nedir? İşte iktidarı, Allah razı olsun, devlet idaresini tekfir etmek. Çünkü bütün devletler nedir? Murtet idarelerdir. Dolayısıyla bunların tekfir edilmesi lazım. Bunlara yardımcı olanların da tekfir edilmesi lazım. Yani ensar dediğimiz, yani o devletlerin, tağutların ensarları dediğimiz, tekfir edilmesi lazım. Dolayısıyla asıl yani bu cihat menheci, El-Kaide'nin de temsil ettiği cihat menheci neye bina eder? Tekfire bina eder. Tekfir akidesine bina eder. Ha, bu tekfir akidesinden ortaya yani meydana gelen devamı nedir? İşte o velâ ve berâ akidesi. Ha, birilerine dost olmak, birilerine karşı düşman olmak. Peki ya kime karşı dostsun, kime karşı düşmansın? Genel olarak cihat menhecinde dost kendi içinde olanlardır. Yani mücahitler dosttur. Ama mücahitlerin haricinde kalanlar kimler? Bunlar ya düşmandır veya da düşman gözüyle bakılır. Ha, kendinize bir bakın. Meseleyi nasıl bakıyorsunuz veya da bakıyordunuz? Mücahitler, yani onlar şeriat ehlidir, hak ehlidir ama cihat etmeyenler, bunlarda en azından ne var? Akidelerinde, menheçlerinde bir sorun var. Yani bu bakış, nazar hakimdir. Ha, bu nereden geliyor? İşte o yani tekfir akidesine bina eden cihat hareketinden kaynaklı. Ha, bu lazımdı. Tamam, bu hani şimdi bu kötülüğe varsa söylemiyorum. Bu gerekliydi çünkü o dönemde Müslümanlar zayıftı. Ve zayıflıkları içerisinde kendilerini müdafaa etme mecburiyetindeydiler. O müdafaa edebilmeleri için de ana motor, ana kaynak, güç, kuvvet neydi bu? Ayrışmaydı. Yani biz şeriatçıyız. Biz şeriatın iadesi için savaşıyoruz. Canımızı, malımızı ortaya koyuyoruz. Bunun için varız. Ama ümmetin gerisi böyle değil. Ona binaende işte o tebari etmeler, işte tekfir etmeler, tebdi etmeler vesaire hepsi buna binaydı. Önemli olan şimdi anlamanız gereken nedir? Yani bu bir savunma hareketiydi. Dolayısıyla bu şu zamana kadar devam etmiştir. Tabii şimdi cihat son zamanlarda değişti. Biliyorsunuz cihat menheci o eski sert uslubunu terk etti. Eskiden yani patlatmalar çok yaygındı. Irak, hususen Irak cihadı döneminde istişat ameliyeleri çok yaygındı. Hatta takriben bir dönem yani tek var olan silah gibiydi takriben. Yani sürekli yani istişat eylemleri yapılırdı. Hatta bundan ötürü artık istişat artık yani cihat uleması arasında da tartışmaya açıldı. Yani bu kadar basit sebeplerden ötürü cihat yani istişat caiz midir değil midir vesaire bu konuda cihat uleması da ihtilafa düşüp yani iki görüşte toplandılar. Yani cihadın tabiatı genel itibariyle çok sertti. Tam hem umumen ümmetin gerisine zaten kafire karşı zaten hiçbir surette bir tahammül yoktu. Ama kendi içinde de cihat etmeyenlere karşı son derece sertti. Silahları çok sertti. bu zamanıyla değişti. Yani cihat hareketinin olgunlaşmasıyla tabi bu neydi? Güçle beraber geldi. Cihat hareketi güçlenmesiyle olgunlaşmaya başladı. Olgunlaşmasıyla beraber artık bazı şeyleri terk etmeye başladı. Hususen bu Veziristan döneminde yani El-Kaide'nin başında işte şeyler Şeyh-i Yahya gibi ya da Şeyh Atiyatullah gibileri bulunduğu dönemde bu Veziristan döneminde artık El-Kaide'nin en güçlü zamanları tam bütün yani İslami hareketlerin takriben El-Kaide'nin altında toplandığı o dönemde artık bir olgunlaşma başladı. Ve bu tür silahlardan artık El-Kaide umumen elini çekti. Tam dolayısıyla mesela artık yani Irak sonrası dönemlerde yani istişat eylemlerini pek göremezsiniz. Çok nadirdir. Eskiden ufak tefek arabaları doldurup hatta motorla vesaire istişat yapılırdı. Yani ufak yani en ufak hedeflere dahi kardeşler istişada gönderildi. Ama bu daha sonra terk edilmeye başlıyor. Hatta daha sonra artık yani ümmete cihat hareketinin işte ümmete sahip çıktığı artık vurgulanmaya başlıyor. Yani biz ümmet için savaş, biz ümmetin çocuklarıyız, biz yani ümmetin kurtuluşu için savaş vesaire gibi şeyler vurgulanmaya başladı. Yani böyle bir olgunlaşma süreci başladı. Bununla beraber yine bugüne kadar yani bir müdafaa halindeydi. Bir saldırgan bir taraf var. O da nedir? Bir başta kafirler. Diğer tarafta da işte ümmetin içerisinde tenkitçiler. Yani mücahit cihat hareketini yani tenkit edenler. Bunlar sürekli parmak göstererek siz niye böylesiniz? Niye şöylesiniz? Niye böyle yapıyorsunuz? Neden böyle yapıyorsunuz? Diye bir durum vardı. Tamam. Şimdi değişen bu. Tamam, değişen bu. Şu anda ümmetin şuuru değişimde. Nasıl değişimde? Şu anda Müslümanlar artık bir şuur gelişmesi yaşadılar ve bu cihat hareketi içerisinde de gerçekleşiyor. Umumen ümmette böyle ve mücahitlerde de böyle. Mücahitler derken yani genel itibariyle kastediyorum. Artık İslam ümmeti kafirleri sorgulamaya başlıyor. Tamam, bu şuur bütünlüğünden kaynaklanıyor. Yani bir şuur seviyesi atlamasından kaynaklanıyor. Bunun temelinde yatan sebep nedir? Kendilerinin hak üzere olduğunu artık kanaat getirmiyor. Tamam, yani İslam dini hak dindir. Hak olan bir şeyin ispatı her alanda mümkündür. Hakkın hiçbir şeyden gizlenmeye ihtiyacı yoktur. Hak doğrudur. Dolayısıyla İslam yani artık Müslümanlar buna kanaat getirdiği için artık kafirlere saldırmaya başlıyorlar. Tamam bu yani bu Türkiye'de çok zayıf hala ama genel itibarıyla yani İslam aleminde Arapların, yani Arap aleminde de var ama daha ziyade Batı aleminde çok var. Yani Batı aleminde Allah'ın azze ve celle'nin takdiri son zamanlarda ciddi manada davet çalışmaları var. Amerika'da, özellikle Amerika'da, işte Avrupa ülkelerinde çok ciddi davet çalışmaları var. Bu davet çalışmaları neticesinde, yani mesela birçok rahip, tamam, rahipler, işte hatta Yahudi din adamları dahi İslam'a giriyorlar. Çok bilim seviyeleri çok yüksek olan, yani doktora sahibi olan, hatta belki profesörü olan Batı aleminde çok, yani çok itibar gören Harvard gibi ya da Cambridge gibi üniversitelerden mezun olanlar İslam'a giriyorlar. Tabii şimdi bu İslam'a girmesini ne sağlıyor? Bunlar, mesela bunların Türkiye'de de bazı örnekleri var. Mesela bir tane doktor var. Melih bir şey mi? Ne ismi ne?
Dün baktım hocam, unuttum ya.
Ortaç Melih.
Sakalda evet. Şey, Sofya'ya takılmış
mı? Yok, Sofya yok yok. Bu bir doktor. Yani en mühim, yani böyle bir, şimdi bak, böyle birisi İslam'a girdiği zaman yani köşesine çekilmiyor. Bu davete başlıyor. Hatta bu ateist, hatta o, yani o manada çok meşhur oldu. Çünkü aslen kendisi ateistmiş. Sonra ateistten, ateizmden İslam'a geçiyor ve niye ben ateizmi terk edip Müslüman oldum diye böyle bir video serisi yapmış. En mühim, yani şimdi böyle insanlar tam bütün o bilgi birikimleriyle beraber ve yani o kendilerini ispat etme arzusuyla ne diyorlar? İnsanı davet çalışmasına başlıyorlar. Yani artık o taklidi İslam ilmi, bilimsel, ha, bilimsel verilere dayanan ve bilimsel olarak ispat edilen bir İslam'a dönüştü. Tamam, sen zamanında İslam'ı kafire karşı, kafir sana geliyorsan niye dört tane, bir erkek dört tane kadın alabiliyor, niye rejim var, niye işte şöyle yap, niye böyle yapıyorsunuz diye seni tenkit ediyorum. Sürekli senin saldırı halinde. Ha şimdi bunlar bilimsel olarak ispat edilebiliyor. Yani niye bir erkek dört kadınla evlenebilir ve bunun bir zararı olmaz da bir kadın dört tane erkekle evlenemez, bunun zararı olur. Bunlar bilimsel artık, yani ispat edilecek bir hale geldi. Kur'an'ı bilimsel olarak ispat edebiliyorlar. Kur'an'ın içerisinde bilimsel bir hatanın olmadığını ispat edebiliyorlar. Tamam, yani bu artık nasıl bir şuur meydana getirdi umumet İslam ümmetinde? Artık İslam ümmeti İslam'ı ispat yönünde saldırıya geçti. Bu saldırıya geçiş aynı şekilde cihat hareketi içerisinde de hafiften başlamaya, yani başladı. Nasıl? Yani cihadın meşruiyeti, cihadın gerekliliği, sadece taklidi naslara bina ederek Allah Azze ve Celle böyle diyor, sünnette böyle gelmiştir değil. Tam vakada cihat bak şu faydaları sağladı, İşte şu neticeye geldi, diğer cihat olmasa böyle olmaz şeklinde bilimsel vakadan çıkan verileri bina ederek artık cihadın doğru olduğuna, meşru, çünkü meşru olan nedir? Doğru olandır. Allah'ın azze ve celle emrettiği her şey doğrudur. Nehyettiği her şey de doğrudur. Tamam, özünde. Allah azze ve celle fayda olmayan bir şeyi emretmez. Zarar olmayan bir şeyi nehyetmez. Yani bir şey emretmişse o fayda olduğundan ötürü emretmiştir. Hakikatinde faydadır. O faydayı peker bilim de ispat edecek mi? İspat edecektir. Tam mesele bu. Yani eğer bir Allah'ın azze ve celle emrettiği bir şey bilimsel de fayda olma mecburiyetinde. Çünkü Allah azze ve celle ancak ne fayda olanı emreder. Onda fayda olduğu için senin için emrediyor. Ha onda zarar olduğu için senden nehyediyor. Dolayısıyla o zararı bilim de ispat eder. Dolayısıyla akılla nakil arasında, hani bizim dediğimiz bunlar, yani nasıl diyelim, örfi tabi, örfi bir usul içerisinde diyoruz ki akıllı nakil birbirine zıt düşmez asla. Ha bunun vakada tatbiki nasıl olur? Sen bilimsel olarak Allah'ın bir emrettiği bir şeyi incelediğin zaman bilimsel olarak, o zaman bilimsel vardır netice Allah'ın azze ve celle'nin emrettiğidir. Bunlar örtüşür. tam örtüşür. Yani bilim de ancak ne eder? Velev ki tamamıyla bağımsız bir şekilde, hiçbir surette Kur'an'a dayandırmadan bir mesele incelediği zaman eğer orada tam manasıyla fayda isabet ederse, o zaman bu ancak ne olur? Allah'ın azim emrettiği olur. Eğer derse ki bu zarardır, ha bunu terk etmek gerekir çünkü zarardır, o zaman ancak nedir? Allah'ın azze ve celle'nin nehyettiğidir. Dolayısıyla şimdi böyle bir şuur kazancı içerisinde artık İslam ümmeti fikrende saldırıya geçiyor. Tamam, bunun da ilk aşamalarındayız. Bu da henüz başladı ama da henüz güçlü değil. Yani umumen yayılmadı. Ama bu zaman geleceğin, yani gelecek budur inşallah. Dolayısıyla İslam'ın galip geldiği, tamam, umumen galip geldiği gün yakındır. Aynı şey, yakındır. Ha şimdi bu değişim bu. Anladınız yani değişimden kastettiğimi. Değişim, siz kendi içerinizde o kendisini müdafaa eden saldırılara karşı kendisini, dinini, yani sorgulanan dinini, sorgulanan imanını cevap vermeye değil, cevap vermeye hazırlayan ve cevap verme durumunda kendisini gören değil de, siz karşı tarafı o cahillikleriyle kötüleme durumunda olacaksınız. Yani küfür topluluğu cahil bir topluluk. Batı topluluğu cahil bir topluluk. Senin yani bugün Amerika gibi veyahut da işte Avrupa ülkeleri, bunlar cahil topluluklar. Ne demek cahil topluluklar? Yani bunların elindeki olan şeyler, bunlar bu cehalettir. Faydasızdır ya. Yani. Tam yaptıkları şeyler ve emrettikleri, nehyettikleri şeyler, bunlar insanın faydasına olan şeyler değil. Dolayısıyla sen onları bu yönden tenkit etmelisin. Sizin yaptığınız yanlıştır. Ya işte o şuur, o bilinç şu zamanda yavaş yavaş gelmeye başladı. Biz de değişim içerisinde yer alma mecburiyetindeyiz. Tamam, bu bir mecburiyetten ziyade bu bir yani imanın, İslam'ın bir gerekliliğidir. Tamam. Ha, onun için işte bu dersleri yapıyoruz. Tamam. Onun için bu dersleri yapacağız. Bizim yapacağımız dersler bunun etrafına dönecek. Neyin etrafına dönecek? Yani sizin tasavvurunuz ve tasdikiniz. Bizim konumuz tasavvurunuz ve tasdikiniz olacak. Ne demek tasavvurunuz, tasdikiniz? Biz insan olarak Allah Azze ve Celle bizi akıllı varlıklar olarak yaratmış. Akıllı varlık. Ne demek yani mantıkta insanı tarif ederken derler ki hayvanun natık. İnsan kimdir? İnsan hayvandır, yani diridir, canlıdır, natıktır. Yani konuşandır, akıl sahibidir. Ve bak dikkat edin, yani benim bir şey tarif ederken iki şeye ihtiyacım olur. Birincisi, o cinsi ifade eden bir isme ihtiyacım vardır. İkincisi de ne? O cinsten olmayan, yani kastettiğim o cinsten olmayanları ihraç eden, çıkaran bir ikinci isme ihtiyacım var. Ya buna mantıkta cins ve fasıl denir. Yani onun için şimdi insanı tarif ederken nasıl tarif etmişler? Demişler ki bir diridir, canlıdır. Bak onunla bütün canlılar girdi. Peki de sadece insan mı canlıdır? Hayır, değil mi? Hayvanlar da bizim hayvan olarak tabir ettiğimiz o dört ayaklılar, dört iki ayaklılar veyahut da sürüngenler, bunlar da hayvandır. Dolayısıyla ben şimdi desem ki insan diridir, o zaman bu tam bir tarif olmaz. Çünkü o zaman sen diyeceksin ki o zaman at da mı insan, kedi de mi insan? Şimdi bütün bu diri, diğer dirileri o isimden, cinsten çıkarabilmek için ikinci bir sıfat lazım bana. O sıfatla ne edeceğim? O bütün diğerlerini çıkaracağım. Benim tarifim sadece insan olarak kastettiğimiz o cins üzerinde kalacak. Ha, o ikinci sıfat da nedir? Natık. Yani akıl sahibi. O aklı da neyle tabir ediyorlar? Nutk etme ile tabir ediyorlar. Yani konuşmak gibi. Bak şimdi dediğin zaman insan diridir, konuşan diridir. O zaman bununla doğrudan bütün şeyler çıkıyor. Hayvanlar çıkıyor. Çünkü nutk etmek yani konuşmak nedir? Akli bir disiplin. Dolayısıyla insanı belirleyen nedir? Onun konuşma yeteneğine sahip olmasıdır. Tam konuşma yeteneğine sahip olması, akıllı olması. Şimdi bu aklımız da kendisini nerede gösteriyor? İki hususta. Tamam. O da işte bahsettiğim o tasavvur ve tasdikti. Yani senin, biz kendi aramızda, bak şimdi ben size bir dilde konuşuyorum. Siz de bana o dilde cevap veriyorsunuz. Dolayısıyla anlaşabiliyoruz. Ben bir şeyi fehmederken, idrak ederken nasıl idrak ediyorum? Ona verdiğim isimlerle idrak ediyorum. Eğer o isimlerle ittifak edersek o zaman anlaşabiliyoruz. Ama eğer isimlerle ittifak edemezsek o zaman anlaşamıyoruz. Ben şuna sülahi dersem, desem ki kardeşe, kardeş bana bir sülahi su getir. Kardeş muhtemelen diyecek ki hoca bir sülahi su ne yapacaksın? Bardak mı kastetti? Ben diyeceğim ki hayır, sülahi diyor istiyorum. O diyecek bardak mı diyorsun? Bak ihtilafa düşeceğiz. Niçin? Halbuki aynı şeyi kastediyoruz. Yani benim de kastettiğim şu cisim, kardeşin de kastettiği bu cisim. Ama ben onu farklı isimlendirdiğim için aramızda ne düşüyor? İhtilaf düşüyor. Anlaşamıyoruz. Çünkü biz insanlar akıl sahibi varlıklar olarak bir şeyi yani isimlendirerek idrak ediyoruz. Anlaşıldı bu buraya kadar. Ha şimdi isimlendirmekte buna ne diyoruz? Buna tasavvur diyoruz. Yani bir şey isimlendirmek bu tasavvurdur. Yani o tekeli, o cüzü, o cüzü idrak etmek. Tamam. Şimdi mesela diyorum ki ev. Ev sözünü ben söylediğim zaman sizin zihninizde hemen evin sureti beliriyor. Mesela diyorum ki elma. Hemen zihninizde bir suret beliriyor. Elma hemen aklınıza geliyor. O elmanın suretini görüyorsunuz. Ve buna benzer kedi, kalem, araba, neyse. Bu bak bu isimleri ben size söylediğim zaman sizin zihninizde hemen bir suret var oluyor. İşte buna tasavvur diyoruz. Tamam, bu tasavvurdur. Ha şimdi tasavvur böyle cisimleri idrak etmekte sorun yoktur. Çünkü bunlar nedir? Hissidir. Ya ne demek hissi? Gözle görüyorum. Hepimiz bak şunu, ben bunu ortaya koyduğum zaman belki biraz zorlanıyorsunuz. Artık yapacak bir şey yok. Tam zorlanacaksınız. Size de işin daha başına demiştim. Bu spor kolay, bedensel. Fikri insanı yorar. Ama burada kalmaya çalışın, tamam? Yoksa tekrar ederim. Siz bilirsiniz. Tamam. Şimdi ben bunu ortaya koyduğum zaman, tamam, bunu tasavvur edin dediğim zaman aramızda ihtilaf düşmeyecek. Niçin aramızda ihtilaf düşmeyecek? Çünkü hepimiz görüyoruz. Hissi demek o. Yani ya gözümüzle görüyoruz ya da kulağımızla işitiyoruz. Parmağımıza yani dokunuyoruz, hissedebiliyoruz. Dolayısıyla bu aramızda ihtilafa düşme, ihtilaf olmaz. Ha? Ama hangi kelimelerde aramızda ihtilaf düşecektir? Mana olan, mana taşıyan isimler. Tam mana olan isimler, bunlar aramızda ihtilafa düşecek. Çünkü bunların tasavvurda, bunların tasavvur hissi değildir. Yani ne demek? Mesela hak, hayır, fayda, zarar, şer, doğru, yanlış, istikamet, dalalet, anladınız? İdare, itaat, fazilet, ilim, cihat. Bunlar hepsi bunlar nesne mi? Bahsettiğim kelimeler nesne mi? Nesne değil. Yani sen cihat mesela, cihat ya da iman, doğru, bak, dürüst, istikamet, hayır, hak, din. Bunlar gözle görülen şeyler mi? Gözle görülen şeyler değil. Kulakla işitebilir misin? İşitemez. Tutmaya çalışsan tutabilir misin? Hissedebilir misin? Hayır. Bunlar mana. Tamam, bunlar mana. Bunlar nesne değil. Eşya değil yani. Bunlar mana. Ha şimdi o manayı da neyle? Aklımızla idrak ediyoruz. Ama bunun gibi olmuyor. Çünkü bak bunda hepimiz aynı şeyi aynı şekilde görüyoruz. Aynı şekilde gördüğümüz için idrakında ihtilaf etmiyoruz. Ama bu manaları idrakta ihtilafa düşebiliyoruz. Çünkü farklı farklı idrak ediyoruz. Niçin farklı farklı idrak ediyoruz? Çünkü insanın tabiatı, yaratılışı böyle. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en. Allah sizi anneleriniz karnınızdan çıkardı ve siz hiçbir şey bilmiyordunuz. La ta'lemun şey'en. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Bebek dünyaya geldiğinde, doğduğunda bir şey bilir mi? Hiçbir bilgisi yoktu. Hiç. Ha ondan sonra bak وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ. Size kulakları verdi, gözleri verdi ve kalpler verdi. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ki şükredesiniz. Yani ki Allah'a kulluk edesiniz ve size verilmiş o nimetlere şükredesiniz diye. Hani kul olasınız diye. Doğruları ayırt edebilesiniz diye. Nasıl kulluk yapacaksın, nasıl şükredeceksin? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Nasıl şükredeceksin? Sen Allah'ın azze ve celle nimetlerini görerek, nimetlerini idrak ederek, nimetlerini anlayarak ve o nimetlerini de Allah azze ve celle tarafından itiraf ederek ona şükredeceksin. O şükür ne demek? Sadece Rabbim sana şükürler olsun, Allah'a hamdolsun değil. Ya şükretmek ne demek? Yani Allah'ın azze ve celle emirlerine, nehirlerine itaat etmek. Bütün nimetler ondan geldiğini itiraf etmek. Ve ona karşılık olarak da kendi kulluğunu ona sunmaktır. Dolayısıyla bak şimdi bunu yapmak nereden geçiyor? Bunun için yani bunu yapabilmen için sana Allah azze ve celle ne vermiştir? Sana göz, kulak ve kalp vermiştir. Ama sen dünyaya gelirken geldiğinde hiçbir şey biliyor muydun? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Peki o zaman nasıl bunları öğrendin? İşte bak burada şimdi aşamalar başlıyor. Sen hiçbir şey bilmiyordun. Ama neyle öğreneceksin? Gözün görerek, kalbinle ve kulakların işiterek, ellerinle dokunarak bunlar hissi. Duyular dediğimiz. Duyular yoluyla bir şey öğreneceksin. Ha bunlar nerede toplanıyor? Hepsi kalpte toplanıyor. Yani aklın merkezi kalptir kardeşler. Beyin değil. Tam beyin. Beyin motorik bir merkezdir. Motorik. Yani orada emirler vücutta, işte bak benim kollarım böyle hareket ediyorum, buraya gidiyorum, buraya gidiyorum, Turab sakalıyla oynuyor vesaire. Bu bak o fazları, o kasları harekete geçiren, bu kası burada çeken, bunu burada açan, dolayısıyla kol öne giden, parmağı oynatan vesaire, o motorik eylemleri o beyin komuta ediyor. Ama idrak, tamam, bir şeyin idrak edilmesi ve kasıt nerede oluyor? Kalptedir. Yani bir şeyi birden ayıran, temyiz eden kalptir. Akılın yeri kalptir. Dolayısıyla Allah azze ve celle daima aklı kalbe nispet eder. Veyahut da sadra. Ya sudur der. Sadırda olan. Çünkü kalp sadırdadır. Dolayısıyla Allah azze ve celle bak sana, yani sen dünyaya gelirken hiçbir şey bilmiyordun. Sonra öğrenmeye başlıyorsun. Pekala ilk öğrenmen nedir? Tamamıyla taklittir. Tamamıyla taklittir. Değil mi? Annen baban ne ise o şekilde sen de öyle oluyorsun. Annen baban sana ne öğretiyorsa sen de onu öğreniyorsun. Yani sen ilk dönemlerinde insan olarak ilk dönem bebeklik, çocukluk dönemlerinde adeta bir yani rekor düğmesi basılmış bir kayıt cihazı gibisin. Etrafında ne oluyorsa hepsini kaydediyorsun. Ona göre bilgin oluşuyor. Bu taklididir. Ha, zamanıyla aklının gelişmesiyle yavaş yavaş ne diyor? Artık sen kendin gözlerini kendin görmeye başlıyorsun. Sadece babanın, annenin gözleriyle değil. Kendin de bir şeyler görmeye başlıyorsun. Artık bazı tercihlerde bulunmaya başlıyorsun. Bir şeyi seviyorsun, bir şeyi sevmemeye başlıyorsun. Artık yani bazı şeyleri idrak etmekte artık ebeveyninden ayrılmaya başlıyorsun. Mesela sen çocukken sen de şu yemeği çok seviyordun. Niçin? Çünkü sizin evinizde baban da annen de o yemeği çok seviyor. Ama bir bakıyorsun bir zaman sonra artık çocuk o yemeği sevmemeye başlıyor. Abi yemek aynı yemek. Niye seni sevmemeye başlıyor? Çünkü artık kendi tercihleri ortaya çıkmaya başlıyor. Aklın gelişmesiyle tam artık kendi duyuları yani o taklidin yerine geçmeye başlıyor. Dolayısıyla kendisi artık tercih sahibi olmaya başlıyor. Bu ne zaman tam haline geliyor? Buluğ çağında. Tam buluğ çağında artık akıl tamamlanıyor. Akılın tamamlamasıyla beraber artık o fert
kendi tercihlerini kendisi yapıyor. Taklit etmiyor. Dolayısıyla artık o çağdan sonra nedir? Şer'an da mükelleftir. Adam şer'an mükellef oluyor çünkü artık aklı tamamlanmıştır. Yani o bir süreç. Allah Azze ve Celle insanı öyle yaratmıştır. Olgunlaşıyor. Hemen mükellef kılmıyor. Çünkü akıl henüz ona hazır değil. Yavaş yavaş öğrenerek ne diyor artık? İşte mükellef bir şahıs haline geliyor. Olgunlaşıyor ya. Yani. Buluğ çağına giriyor. Mükellef oluyor. Ha şimdi el muhim, tamam şimdi pekala bu olgunlaşmayı nasıl elde ediyor? İşte kendisi görerek, kendisi işiterek, kendisi tecrübe ederek. Tamam, kendisi tecrübe ederek. Mesela bunun en şey örneği nasıl size vereyim? Mesela çocuk nasıl bu şeyleri öğrenmeye başlıyor? Mesela soba. Sobaya elini dokunduğu zaman tecrübe ediyor. O sıcak. O acıtıyor. Dolayısıyla artık ona yaklaşmıyor. Ve buna benzer. Tamam. Yani kendisi tecrübe etmesiyle, kendisi görmesiyle kendisi idrak etmeye başlıyor. Yani artık o tasavvur tam kendi iradesiyle artık tasavvur etmiyor. Sadece babasının, annesinin tasavvurunu taklit etmiyor. Kendisi artık tasavvur etmeye başlıyor. Dolayısıyla kendi tercihleri oluyor. Tasdike girmedik değil mi? Tasdikeyi unuttuk. Tasdik de neydi?
Daha girmedik hocam.
Tasdik o. Bu fertleri bak mesela diyorum ki bu şimdi nedir?
Bardak.
Bardak içinde su var. Bu tasavvurdur. Bardak dediğim zaman sizin zihninizde bir bardak sureti oluşur. Su dediğim zaman sizin zihninizde bir suyun sureti oluşur. Ha şimdi bak bu tasavvur. Ha tasdik nedir? Bu cüzleri birbirine nispetini idrak etmek. Yani bu cüzleri birbirine isnat etmek. Ona tasdik denir. Yani dediğim zaman yani başka bir tane daha kolay. Yani bir şeyi yargılama. Ya iyi veyahut da kötü olarak veyahut da herhangi bir surette ona bir yargı verirsen o zaman o nedir? O tasdiktir. Yani mesela diyorum ki su faydalıdır. Bu tasdiktir bak. Veyahut da su iyidir. Veyahut da içki zararlıdır. Veyahut da şu araba pahalıdır. Yani ona ne diyorum? Yargı veriyorum. İyilikle, kötülükle, güzellikle, çirkinlikle. Şu soba nedir? Kahverengidir. Mesela. Yani o cüzleri, tamam o cüzleri, o tekil olan şeyleri ben birbiriyle nispete soktuğum zaman, aralarında bir nispet oluşturduğum zaman, bir alaka kurduğum zaman, tamam aralarına bir alaka kurduğum zaman ayakkabı büyüktür. Veyahut da dişim beyazdır. Veyahut da dişim beyaz değildir. Fark etmez. Bunlar hepsi nedir? Bu tasdiktir. Yani ne diyorsun? Hüküm veriyorsun. Tamam, hüküm veriyorsun. Yani sen şu tasavvur ettiğin şeye hüküm veriyorsun. Bu hükmü veren nedir? Aklındır. Anlaşıldı. Hüküm veren aklındır. Ha şimdi geri dönelim. Dedik çocuk bir şey bilmiyor. Yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Artık kendi tercihlerini yapıyor vesaire vesaire. Ha şimdi ne diyor bak? Çocuk bir tarafta ne demek yani kendisi artık tercihlerini yapıyor? Yani kendi tasavvuru var ve kendi tasdiki var. Dediğiniz mesela sen çocuğa dediğin zaman mesela araba. Senin gözünde araba nasıl bir araba ortaya çıkıyor? Senin gözündeki araba senin tercihlerine göre araba. Ben şimdi araba dediğin zaman benim gözümün önünde araba yani mesela şey Santa Fe tarzında işte o Jeep tarzında bir araba mesela.
Kırmızı bir araba.
Tamam. Ve ben ona diyorum ki araba faydalı bir şeydir. Şimdi ben belki benim çocuğa desem ki araba onun zihninde belki böyle çok uçuk bir şey. Spor tipi. Farklı bir şey olacak. Hani için çünkü bak kendi tercihleri var. Kendisine göre arabayı tasavvur ediyor ve o tasavvura binaen de ona bir hüküm veriyor. Ha belki ben desem ki ona bak araba şudur. Araba farz edin ben çiftçiyim. Bana göre en faydalı araba nedir?
Traktör.
Bir traktör mesela. Evet. Veyahut da traktörü olmasın. Biraz daha hafifletelim. Yani o şeyde tarlada da kullanabileceğim dört çeker bir şey. Hani burada da var ya bu Toyota'lar. pick-up tarzı. Helux. Ama şey pick-up değil. Hani o basit pick-up'lar var ya. Mesela benim iyi gördüğüm araba budur. Dolayısıyla şimdi ben çocuğa diyorum ki mesela sen bilmiyorsun yani güzel araba şu şöyle şöyle araba güzeldir. O bana diyecek ki hayır. Bence öyle araba güzel değildir. Tastik bence yani hızlı olan şık duran böyle biraz sportif olan vesaire o arabayı sevecek. Bak onun yargısı benim yargımdan ayrıldı. Ha, çünkü onun kendi tasavvuru var. O kendi tasavvuru ne diyor? Kendi bir yargı, kendi bir hüküm bina ediyor. Anlaşıldı. Ha, şimdi bak yani bu gelişme süreci içerisinde birincisi o zaman ne? Bizim bu etrafımızda olan bu eşyaları belirlemekte, onlara isim vermekte ve onları yargılamakta iyilik iyidir, kötüdür, çirkindir, güzeldir, lazımdır, lazım değildir, faydalıdır, zararlıdır vesaire bu yargıları vermekte birbirimizden ayrılabiliyoruz. İhtilaflar düşüyor. Ha bu ihtilaflar hususen hangi isimlerde düşüyor veyahut da hangi şeylerde düşüyor? Mana olan şeyler. Tam eşyada değil. Çünkü eşya gözle görülen, işte hissedilebilen şeyler olduğu için bunları ortak idrak ediyoruz. Ha şimdi bu burada bir de bir ikinci bir şey var. O da çok etkiliyor bizim idrakımızı. O da çok önemli. O da nedir? Senin içinde yaşadığın topluluk ve içinde yaşadığın yani yetiştiğin ahval. Tam buna ulema ona hicab-ı rusum der. Yani o senin adet, içinde yetiştiğin örf. O insanı çok etkiler. Ve o kadar çok etkiler ki o tasavvuru da ve o tasdiki de yönlendirir. Sen zannedersin ki benim kendi tercihimdir. Halbuki senin tercihin değil. Yani sen kendi iradenle tercih ettiğin bir şey değildir. Bilakis ne diyor? O kültür, içine yetiştiğin kültür seni ona yönlendiriyor. Farkında dahi değilsin. Anlaşıldı. Ha şimdi bu çok güçlü bir, çok etkili bir güç. Tam yetiştiğin ortam ve taklit ettiğin insanlar, yani anne baba çevre. Dediğim gibi zannedersin ki sen kendin bir şey tercih ediyorsun, sen seviyorsun ama hakikatte seven sen değilsin. Hakikatte ya taklit etmişsin, seviyorsun veyahut da o toplumun baskısıyla sen onu seviyorsun. Veyahut da sevmiyorsun. Veyahut da doğru diyorsun veyahut da yanlış diyorsun. Fark etmez. Tam şimdi biz hakkı arıyoruz ya. Tam şimdi netice kısmına geçiyoruz. Şimdi biz Müslümanız ya. Biz Müslümanız elhamdülillah. Dolayısıyla biz hakkı arıyoruz. Derdimiz hak. Doğru olan. Tam derdimiz birilerinin bize aşılamış olduğu, taklit ettiğimiz şeyler değil. Veyahut da bir toplumun bize doğrudur dediği şeyler değil. Bu toplum kim olursa olsun. Bu bizim millet olabilir, kavmimiz olabilir, cemaatimiz olabilir, hocamız olabilir, fark etmez. Yani birilerin bize bu doğrudur, bu yanlıştır diyerek anladığımız, tasdik ettiğimiz şeyler değil. Bizim derdimiz ne? Doğru olan, hak olan. Hak. Onu arıyoruz. Ha şimdi hakkı ararken bizim elimizde neyimiz var? Neyle hakkı arayacağız?
Kur'an'la sünnet. Kur'an'la sünnet.
Tamam orada değiliz.
Aklımız ve kalbimizle.
Kur'an'la sünnetin hiç bahis geçti mi buraya kadar?
Hocam aklımız ve kalbimizle veya tasavvurumuzla.
Aklımız. Aynen. Tamam. Biz hakkı ararken neyi kullanacağız? Aklımızı kullanacağız. Aklı kullanmak yanlış bir şey değil kardeşler. Tam aklı kullanmak bu dine aykırı bir şey değil. Bak işte o da yine o toplumun baskılarından birisi. Yani siz akıl duyduğunuz zaman hemen aklı ya bu akıl bırak yani bize lazım gelen Kur'an ve sünnet. Tamam kardeş Kur'an ve sünnet neyle fehmedeceksin? Kur'an ve sünneti neyle anlayacaksın? Neyle idrak edeceksin? Neyle tasdik edeceksin? Evet Allah razı olsun. Neyle tasdik edeceksin? Akıl olmazsa. Kaldı ki ne zaman kim demiş yani akıl kötü bir şey? Tam bilakis yani. Senin iki delilin vardır. Aklın ve naklindir. Yani nakil evet. Akıl nakle tabi. Oraya daha varmadık. Bir şimdi neredeyiz? Yani sen şimdi hakkı neyle arayacaksın? Aklını da arayacaksın. Tabii şimdi aklını da arayacaksın da bak şimdi bizim hemen engeller çıkıyor. Yani orada biz diyor biz şimdi çok samimi, çok muhlis, biz hak talipleriyiz. Biraz da safça diyoruz ki biz hakkı istiyoruz, doğru istiyoruz. Nasıl bulacağız? Aklımızla bulacağız. Orada hemen birileri çıkıyor. Onlar orada bekliyorlar. Aklını da bulursun sen. Çünkü orada bekleyenler var. O taklit ettiğin kişiler. Onlar zaten hemen orada senin aklını yönlendirmeye bileniyorlar bile. Diğer taraftan içinde bulunduğun topluluk onlar da sana diyorlar. Biz sana göstereceğiz. Ne demek o? Akılla bulacaksın. Biz senin aklını bir yerlere doğru yönlendirebiliriz. Yönlendirmeyi iyi biliriz. Dolayısıyla bak seni engelleyen, seni manipüle etmek isteyen, etkilemek isteyen bazı sebepler, etkenler var. Şimdi onların etkisi altına girmemen için abi aklını doğru kullanman için ve eşyayı hakikati üzere idrak edebilmen için sende ne olması lazım? Sende birincisi çok büyük bir azim olması lazım. Çok büyük bir istek, hakka talip olma azmi olması lazım. Tamam. İkincisi doğru sahih ilim lazım. Ha, eğer bu ikisi birleşirse sende sahih doğru ilim ile tam bir azim o zaman inşallah hakka ulaşırsın. Tamam. Ama bu ikisinden birisinde eğer bir kusurun olursa, bir gevşekliğin olursa veyahut da bir eksikliğin olursa o zaman hakka ulaşman düşük ihtimaldir. Bakın mesela bu azim meselesi o kadar önemli ki çünkü işte bak bu baskılara karşı sen nasıl karşı koyacaksın?
Azmimizle.
Ha bu yani toplumun baskısı bu öyle ufak tefek bir şey değildir. Ve hususen bizim için yani tamam biz vatanımızı terk etmişiz. Kavmimizi terk etmişiz. Ailemizi terk etmişiz. Ya bunlar kolay ama cemaat içinde bulunduğun cemaatin baskısı o da engel olabilir. Nereden biliyorsun senin cemaatin doğru yol üzere olduğunu? Nereden biliyorsun sana cemaatin doğru bir yükü yargı verdiğini? Yani şu doğrudur, şu yanlıştır. Bak yani biz vakamız sürekli değişiyor. Biz önünüze çıkıyoruz diyoruz ki bak şu yapmak doğrudur, şöyle yapmak yanlıştır. Nereden biliyorsun benim seni yönlendirmediğimi? Kendin şuur sahibi olman lazım. Kendin idrak edebilecek bir durumda olman lazım. Ha kendin idrak edebilirsen o zaman benim verdiğim yargıyı değerlendirebilirsin. Bu yargı doğru mudur, yanlış mıdır? Sen de bir yargıya varabilirsin. Çünkü bizim bu konuda bir korkumuz yok. Onun için hep hani derslerde size diyorum. Bizim bir şey izah etmekte veyahut da size meseleleri açmakta veyahut da sizin sorularınıza cevap vermekten çekinmiyorum. Çünkü bu konuda hakkı isabet ettiğimizi en azından zannediyoruz. Ya o da akıl üstünlüğüne vesaire gelmiyor. Çünkü bizim aklımıza yön veren masum kaynaklar var. Tam oraya daha gelmedim. O masum kaynaklara tabi olduğu için bizim aklımız. Onun için biz o idrakta ve o idraka yaptığımız yargıda, tasdikte emin olabiliyoruz. Eğer o tasdik Kur'an ve sünnete dayanıyorsa. Çünkü o masum. Masum kaynaklar. Allah Azze ve Celle'nin eşyanın üzerinde verdiği hükümler veyahut da yapacağın ya da terk edeceğin şey üzerine verdiği hükümler. O zaman yani senin büyük bir azmin olması lazım. Güçlü bir iraden olması lazım. Tamam. Dolayısıyla bunlar birleşmesi lazım. Yani birincisi ne yaptığını bilmen lazım. Ne yaptığını bilmen lazım. O ne bildiğini de tam yapman lazım. Ha, bu ikisi bir araya geldiği zaman o zaman inşallah hayra ve hakka yani isabet edersin. Eğer tabii hayrı yani hakkı biz bu konularda elhamdülillah bize işler çok zor değil. Yani bizim için bu şeyler kolay. Çünkü bize zaten Allah Azze ve Celle hayrın ne olduğu, hakkın ne olduğu, işte dinin ne olduğu vesaire zaten beyan etmiş. Dolayısıyla bize aslında kalan ne kalıyor? Bize sadece itaat etmek, tabi olmak kalıyor. Yani bizim ama işte en büyük mücadele de orada kardeşim. Onu da iyi anlamanız lazım. Yani en büyük mücadele onun için bu dersleri yapıyoruz. Tam bizim derdimiz şimdi dini tarif edelim, doğruyu tarif edelim, hakkı tarif edelim, faydayı tarif edelim. Öyle bir derdimiz yok. Zaten bunlar zaten malum. Tamam, ama şimdi ben size diyeceğim ki mesela doğruyu tarif edelim. Ortak bir tarifimiz çıkacak mı? Ortak bir tarifimiz muhtemelen çıkmayacak. Eğer ortak bir tarifimiz çıkmıyorsa o zaman demek ki biz meseleyi henüz, doğruyu deniz henüz anlamamışız. Çünkü doğruyu pekala Allah azze ve celle beyan etti mi? Beyan etti. Biz Allah'a kul değil miyiz? Müslüman değil miyiz? Biz Kur'an ve sünnet ehli değil miyiz? Ya o zaman nasıl doğruyu beyan etmekte ihtilaf düşüyoruz? İhtilaf etmememiz lazım. Yani doğru, aynı şu bardak gibi olması lazım aslında. Ben bardak dediğim zaman aramızda ihtilaf düşüyor mu? Düşmüyor. E o zaman niye ben doğru dediğim zaman, cihat dediğim zaman, iman dediğim zaman, ihlas dediğim zaman, küfür dediğim zaman, şirk dediğim zaman aramızda ihtilaf düşüyor? Demek ki o zaman biz bak bu manaları Kur'an ve sünnete göre anlamış değiliz. Çünkü Kur'an ve sünnette bunlar tek surette beyan edilmiştir. Ama biz o yani mananın beyanında yani ortak bir tasavvur oluşturamamışız. Dolayısıyla ihtilaf ediyoruz. Ha, bu derslerimizin konusu bu olacak.
İnşallah. Tamam.
Bu isimleri diyelim yani bu manaları daha doğrusu bu mana isimlerini inşallah irdeleyeceğiz. Kur'an ve sünnete göre belirlemeye çalışacağız, tasavvur edeceğiz, tasdik edeceğiz.